Bugün her yönüyle sağlık oturumumuzun beslenme eğitim kısmının son günü. Yani beraber geçireceğimiz son eğitim günü olacak. Öncelikle tekrardan teşekkür ederim hani beni bu eğitim platformuna eğitim için teklif ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani beraber Aralık ayını geçirebilirim. Çok keyif aldım ben. Bunu dile getirmek isterim öncelikle. Hatta ilk konu seçiminden bu yana hani aynı heyecanla devam ettim. Umarım siz de benimle beraber hani keyif almışsınızdır ve sizlere bilgileri aktarabilmişimdir. Yavaştan o zaman bugünün konularına geçebiliriz.
Biz de çok keyif aldık şimdiden tabii yani oturumun sonunda da yine konuşuyoruz ama yani umalım ki bundan sonra da birlikte başka çalışmalara imza atmış oluruz. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok faydalı oluyor. Bugün de eminim öyle olacaktır. Yine oturumun sonunda konuşuruz.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bugün öncelikle hamilelik ve beslenmeden bahsedeceğim. Hani hamilelerin nasıl beslenmesi gerektiğini, neyden ne kadar alması gerektiğini ya da alması gereken besinleri almadıkları zaman işte kendilerini ve bebeklerine gelebilecek sorunlardan bahsedeceğiz. Ardından emzirmenin yararlarından çok kısa bir şekilde geçeceğim. Anneler ve bebekler için yararlarından. Arada hani bebeklerde ek besine geçiş. Yani evet ilk 6 ay aynı sütü zorunlu kılıyoruz ama ondan sonra da hani aynı sütü yeterli olmuyor tabii ki ve ek besine geçiş sağlanıyor. Onlarda dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz. Ardından da ek besine geçişe karşı besin alerjilerinden bahsedip bugünün eğitimini bitirmiş olacağız. Biz şimdi bunu biliyoruz ki hani gebelikte bebek büyüme ve gelişme için gereksinimlerini plasenta yoluyla annesinden alıyor. Bu nedenle annenin tükettiklerine dikkat etmesi lazım. Ve bebek annenin enerji ve besin öğesi depolarını kullanıyor. Ardından da tabii 20 hafta sonra bebeğin ihtiyacı artıyor tabii. Hani bebeğin de büyüme ve gelişmesine bağlı olarak her geçen gün aslında bebeğin ihtiyaçları artmış oluyor. Şimdi biz aslında ilk eğitimlerde nelerden bahsetmiştik? Bizim günlük enerji ihtiyacımızı %50-55 kadarını karbonhidratlardan, %15-25'ini işte proteinlerden, %30'unu yağlardan almamız gerekiyordu. Fakat burada da şöyle bir durum oluyor hamilelikte. Benzer bir durum yaşanıyor. %50-60 karbonhidratlardan gelirken %15-20 proteinlerden ve %25-30 da yağlardan geliyor. Burada önemli olan aslında protein ihtiyacı. Protein fetüsün büyüme ve gelişmesi için çok çok önemli bir rol taşıyor. Ve proteinden fakir beslenmemesi lazım hamile olan annenin. Bu nedenle protein tüketimine dikkat etmek gerek. O zaman mesela karbonhidratlarda anne nelerden tüketmeli? Biz aslında hep bahsettik. Diğer eğitimlerde de bahsettik. Bizim sağlıklı karbonhidrat dediğimiz ham tahılları tüketmeli. Ham tahıllarda ne vardı? Rujein vardı, kepek vardı, çekirdek vardı. Özellikle zaten düşük glisemik indeks ve posa zengini bir besindi. Sebzeler var, meyveler var ve kuru baklagiller anne için ana karbonhidrat kaynağı olmalı. Yani bunların aslında ortak özellikleri zaten posa zengini bir besin kaynağı olduklarıdır. Şimdi 25-30 gram bir posa alınması gerekli. Özellikle zaten bu saydıklarımız posa zengini besinlerdi. Ve bunlarla beraber aslında posa alımı anne için çok çok önemli diyoruz. Ve karbonhidratın yetersiz alımı sonucu mesela ne görülüyor? Fetüste beyin gelişimi olumsuz etkileniyor. Yani eğer ki birey karbonhidrattan fakir besleniyorsa bebek için olumsuz bir etki yarattığı söylenebilir. Yani diğer eğitimlerde de bahsettik hep karbonhidrattan. Eğer ki sağlıklı bir bireyseniz karbonhidrat fakiri beslenmeniz pek bir anlamlı olmuyor yani. Özellikle anne yani hamileyseniz de karbonhidratlardan zengin beslenmeniz lazım. Aksi halde fetüste beyin gelişimi olumsuz etkileniyor ya da glikojen düzeyleri üzerine ve nörotransmitter sentezi üzerine olumsuz etki sağlanıyor. Yani aslında bir sinir sistemi düzeni de bozulmuş oluyor diyebiliriz. Yani ciddi bir problem gelebilir ardından. Bu yüzden karbonhidrat tüketimi çok çok önemli. Bununla beraber protein miktarı, alınması gereken protein miktarı da günlük kilogram başına 1,2 gram. Yani bunun da üstüne çıkmak pek doğru olmaz ama altında da kalmaması lazım. Bunu her zaman dediğimiz gibi bir denge sağlanması gerekiyor. Yağ alımında da şöyle diyebiliriz. Yağlama fetüsün gelişimi ve annenin işte diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalığı ve obezite riskinden korunması için esansiyel yağ esteri ve yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri. kullanılabilirliği için günlük enerjinin %25-30'unu geçmemeli. Yani yine fazlasının zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki yağlardan bahsetmişken omega 3'ten bahsedersek de omega 3 yağ asitlerine aslında geçen eğitimlerde bahsettik. Sağlıklı yağlardan birisi olduğunu söyledik. Özellikle nelerde vardı? Balıkta bulunuyordu, semizotunda, cevizde ve keten tohumunda omega 3 bulunuyordu demiştik. Mesela omega 3 ılımıyla aslında annenin bebeğe olan yararı şöyle oluyor. Bebeğin prematüre doğmasını engellemiş oluyor. Yani daha erken doğum olmasını engellemiş oluyor ve daha zayıf doğmasını engellemiş oluyor. Aslında bu iyi bir şey tabii ki bebek için. Ve bununla beraber bebeğin sinir sistemini geliştirmiş oluyor. Yani omega 3'ün zaten beyin fonksiyonlarını da önemli derecede rol oynadığını biliyoruz. Bununla beraber zaten beyin ve retina işlevlerinde etkinlik gösterdiğini de söyleyebiliriz. Yani görme işlevi ya da beynin sinir işlevleri hakkında çok çok önemli bir rolü var. Özellikle deniz ürünlerinden mesela somon, uskumru, uskumru ve sardalyayı omega 3'ten zengin olarak öğleyebiliriz. Peki araştırmalar aynı zamanda ne demiş? Mesela gebelikte alınan omega 3 seviyelerinin aslında bebeğin IQ seviyesi ile ilişkili olduğunu söylemiş. Yani böyle bir durum da varken omega 3 alımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada görmüş oluyoruz. Sonuçta bebek için de önemli, anne için de önemli. Bu nedenle omega 3 alımını normal bir sağlıklı bir bireyseniz de almanız gerekli diyebiliriz. Peki demir ihtiyacı nasıl oluyor? Annenin ve bebeğin gelişiminden dolayı aslında kan hacmi artıyor ve bu nedenle de demire olan ihtiyaç da artıyor. Demirin plasenta gelişimi ve bebeğin büyümesi için önemli olduğunu da söyleyebiliriz. Peki bu demir ihtiyacını biz nasıl kapatabiliriz? Yani yumurta yiyerek kapatabiliriz. Ede, kuru baklagiller, işte mercimek, nohut, fasulye gibi pekmez, özellikle pekmez demir içeriği yüksek olan besinlerden diyebiliriz. Çekirdekli üzüm, erik ve incir gibi kuru meyvelerin tüketimi arttırıldığında demir ihtiyacımızı karşıladığımız, yani birçoğunu karşıladığımızı söyleyebiliriz. Kalsiyum ve fosfora gelirsek, özellikle zaten kalsiyum ve fosfor geçişiyle fetüsün kemik mineralizasyonu sağlandığını söyleyebiliriz. Nasıl sağlayabilir ki? Yani kalsiyum ve fosforu nereden alabilir hamile annemiz? Sütten alabilir, yoğurttan alabilir, ayrandan alabilir, kefirden alabilir ya da koyu yeşil yapraklı sebzelerden alabilir. Bunlar nelerdi? Islanak, semizotu, kara lahana ya da kuşkonmaz ya da dereotu, tere ve rokadan alabilir diyebiliriz. Bununla beraber kurum meyvelerde ve pekmezde kalsiyum ve fosfor ihtiyacı için çok iyi bir kaynak diyebiliriz. Peki yetersiz alındığında neler olur? Mesela anne, eğer ki hamile anne kalsiyum ve fosfordan yeterli beslenmezse annede kemik yumuşaması ve diş tüpleri görülür ve anne sütündeki kalsiyum azalır. Şimdi bu aslında bizim için kötü çünkü bebeğe de geçen bir aktarım var sonuçta. Biz anne sütünün ne kadar önemli olduğunu aslında geçen eğitimlerde bahsetmiştik. Hatta anne sütüyle yumurtanın protein miktarının ne kadar eşdeğerde olduğunu da söyledik. Şimdi anne sütündeki besin zenginliği çok fazla ama bu aslında annenin beslenmesine de bağlı. Bu nedenle eğer ki anne kalsiyumdan az besleniyorsa, fosfordan az besleniyorsa kendi sütü içinde daha eksik bir besin kaynağı yapmış oluyor. Böylece bebeğe de daha az bir besin kaynağı geçmiş oluyor yani sonuç olarak. Bu nedenle de kalsiyum ve fosfor alımı anne için tekrar çok önemli. Aynı zamanda bebeğin kemik gelişimi de bozulabilir kalsiyum fosfor eksikliğinde. Bu nedenle yeterli düzeyde alınmasını tekrar edelim. Peki genelde folik asit ve B12 vitamini çok konuşuluyor hamilelik döneminde. Yani özellikle folik asit için her zaman söylenen bir durum var. Peki folik asit kaynağı o zaman nedir diye sorarsak yani bunun ana kaynakları neler? Koyu yeşil yapraklı sebzeler yine karşımıza çıktı. Yani ıspanak olabilir, semizotu, karalahana, roka, tere gibi bizim yeşil yapraklı sebzelerimiz var. Kuru baklagiller yine aynı şekilde işte mercimek, fasulye, nohut gibi. Ve bademle ceviz de bizim folik asit kaynaklarımızın başında geliyor. Peki B12 vitamin kaynakları neler diye sorarsak diğer eğitimlerde anlattık. Özellikle en çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor. Ya da aslında bir tek onlarda bulunuyor. Bunlar işte et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt ve yoğurt gibi hayvansal kaynaklar. Mesela özellikle şunu sorabilirsiniz. Hani vejetaryen veya vegan bir hamile yok mu? Nasıl beslenmeli diye sorarsanız. Özellikle onların bence yani öyle beslenmeleri lazım. Yani şöyle uzman eşliğinde bu süreci geçirmeleri gerek. Çünkü B12 vitamini eksikliğinde ciddi sıkıntılar görülebiliyor. Biraz sonra anlatacağım zaten. Bu nedenle o sorunların önünde geçmesi için onların. Bir uzman eşliğinde çalışmaları gerek. Takviye alabilirler ama sonuç olarak bu sürece bu şekilde geçirmiş olabilirler. Yani geçirebilirler sağlıklı bir şekilde. Onların eksikliğinde neler görülüyor? Folik asit ve B12 vitamini eksikliğinde özellikle düşük doğum ağırlığıyla doğan bebekler. Yani olması gereken kilodan daha düşük kiloyla doğan bebekler görülebiliyor. Ya da annede megaloblastik anemi görülebiliyor. Veya doğumsal anomaliler görüyor. NTD gibi. Bunlar işte hani bebeğin kafasının biraz delik olmasıyla işte beyinin oradan çıkması gibi hani farklı anomalilerden bahsediyoruz. Yani ciddi bir sorun diyebiliriz. Aynı zamanda sinir sistemi bozukluklarından da görülmüş olabiliyor. Bu nedenle folik asit ve B12 vitamini eksikliği bizim için büyük sorunlar getiriyor diyebiliriz. Tabii ki fazlasını istemiyoruz ama yeterli düzeyde folik asit ve B12 vitamini ile bu sorunları görmeyebiliriz. Ve bizim için sağlıklı olan da bunların yeterli bir düzeyde alınması olur. Peki A vitamini ve çinkoya gelirsek. Zaten A vitamini kaynaklarını aslında en başında havuç geliyor. Bunu çoğunuz belki duymuşsunuzdur. Bununla beraber yumurta sarısı, balık, süt, domates, ıspanak ve yani yeşil yapraklı sebzeler A vitamini kaynaklarına dahil olan besinler. Çinko kaynaklarımız neler? Çinko kaynaklarımız kırmızı et, deniz ürünleri, yumurta, kuru fasulye, süt ve süt ürünleri, bulgur, badem ve ceviz diyoruz. Onların eksikliğinde ne oluyor? Şimdi yine prematüre ve düşük doğum ağırlığıyla doğan bebekler görülebilir. Ya da mikrosefali dediğimiz bebeğin kafatasının normalden küçük olarak doğması olayı bu da görülebiliyor. Ya da özellikle A vitamini eksikliğinden dolayı görme kusurlarıyla doğan bebekler olabilir. Veya fetüsün büyüme geriliği bu tabii ki zihinsel ya da fiziksel de olabilir. Ve yine bir önceki gibi doğumsal anomaliler görülebiliyor. Bu nedenle aslında bütün besin öğelerini tüketmesi lazım hamilelerin. Kendisi için ve aynı zamanda bebek için bebeğin gelişimi için çok çok önemli olduğunu tekrar ettim. Peki kafeine gelirsek. Kafein aslında hani genelde günlük yaşantımızda belki de fark etmeden çok çok tükettiğimiz bir besin olabilir. Özellikle çay kahve içenler için. Şimdi kafeinin özelliklerini nasıl biliyoruz? Diüretik etkisi olduğunu biliyoruz. Bunu aslında geçen eğitimde de sonlara doğru biraz bahsetmiştik. Yani idrar söktürücü etkisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kafein içeren besinleri tükettiğimizde bir miktar sıvı atılımı oluyor, gerçekleşiyor ve bu nedenle de bu sıvıyı bizim vücudumuzda yerine koyması için tekrardan o tükettiğimiz kafein içeren besin kadar su içmemiz lazım. Yani siz günlük hayatınızda işte 1,5 litre su içiyorsunuzdur ama işte günde 2 büyük fincan kahve içiyorsunuzdur. O zaman o 2 büyük fincan kadar daha ekstradan su içmeniz gerekir diyebiliriz. Yani ekstra bir su ihtiyacı artışı oluyor. Bununla beraber kafeinin uyarıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Yani eğer ki siz konsantrasyon arttırıcı bir etki yapmak isterseniz kendinize bir kahve yapabiliyorsunuz. İşte yemekten sonra böyle bir mayışmış oluyorsunuz. Bir kahve içip kendime geleyim diyorsunuz. Bir de kahve yapıyorsunuz. İşte ders çalışırken, iş yaparken kahvenizi etki etmiyorsunuzdur. Yani bu uyarıcı etkisinden dolayı bunları ihtiyacı olarak düşünebilirsiniz. Çarpıntı yapabiliyor kafein. Yani kalp çarpıntısı yapabiliyor. Bu nedenle tabii ki tüketiminde her zaman dikkatli olmak lazım. Veya reflünüz varsa tetikleyebilir kafein bu durumda. Dikkatli olmanız gerek. Aynı zamanda magnezyum ve kalsiyum atımını neden oluyor. Bu nedenle kafeini çok çok tüketmemek gerek, dozunda tüketmek gerek diyoruz. Peki hamilelerde nasıl oluyor? Hamilelikte yüksek kafein alımı daha düşük doğum ağırlığıyla ve daha yüksek düşük riskiyle ilişkilendirilmiş. Yani siz hamileyken ne kadar fazla kafein tüketirseniz düşük doğum ağırlığı olasılığı daha yüksek oluyor ve daha düşük riskiyle daha fazla karşılaşmış oluyorsunuz. Aynı zamanda kafein plasentaya kolaylıkla geçiyor. Bu nedenle anne ile fetüsteki yavaş kafein metabolizmasıyla da yüksek dolaşım kafein seviyelerine neden olabiliyor. Bu durumda o zaman EFSA ne demiş? EFSA dediğimiz Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi hamile ve emziren kadınlar için günde 200 mg kafein önerimi yapmış. Yani 2 fincandan az bir kafein miktarı diyoruz. 2 fincandan az bir kahve, çay diyebiliriz. Özellikle kahve. Peki bitki çayları için neler söyleyebiliriz hamilelerde? Genelde ada çayı, ahududu ya da sinameki gibi daha fazla idrar süren ve sinameki ona neden oluyor. Ya da melisa, fesleğen çayları ya da ısırgan, rezene, kekik, mate çayı, biberiye ya da zerdeçalın yüksek tüketimi sonucunda aslında besinde kasılmalar oluşuyor. Bu nedenle de düşük ya da erken doğum özenebiliyor. O yüzden bunları önermiyoruz tabii ki. Özellikle bitki çaylarını hamilelik sürecinde tüketilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Neler tüketilebilir? Hamur ya da zencefil gibi daha ılımlı, yani bunlara daha ılımlı bakıyoruz bu çaylara, yani bu bitki çaylarına. O nedenle de hani tabii ki bitki çayı tüketmeseniz de olur. O tüketecekseniz de ıhlamur ya da zencefili önerebiliriz. Toparlarsak o zaman bir hamile bir annenin gün boyunca neler tüketebileceğini, mesela 2-3 kubik kutusu peynir tüketebilir. Ya da mesela et, tavuk, balık ya da kuru baklagillerden 3-4 porsiyon tüketebilir. Mesela ikisi etten gelebilir, iki köfte yapabilir ya da geri kalanı mesela bir porsiyon kuru baklagil yemeği yiyebilir. Ya da işte günlük her gün yumurta tüketebilir. Ya da sebze meyvelerden toplamda 5 et porsiyon tüketebilir. Geçen eğitimde de bahsettim. Mesela işte 3 tanesi, 3 porsiyonu sebzeden gelir, 2 porsiyonu meyveden gelebilir şekilde gününü geçirebilir. Veya tam tahıllardan 3-7 porsiyon tüketebilir. Şöyle ki zaten hani kahvaltıda öğlen ve akşam ikişer dilim ekmek yiyorsa zaten 6 porsiyon tam tahılı tamamlamış oluyor. Bu şekilde de bakabiliriz. Yani bazen fazla geliyor ama aslında zaten tükettiği bir porsiyondur. Ya da süt grubunda da 3-4 porsiyon tüketebilir. Mesela ikisini normal sütten karşılar, ikisini de 2 kase yoğurttan karşılayabilir. Böylece çeşitlilikle yapmış olur diyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Gebelikte aşırı beslenme de olabiliyor. Yani işte hani aile baskısı ya da akraba baskısı. İşte sen iki canlısın, senin daha fazla yemen lazım, işte en tabağını dolduralım gibi öyle baskılar olabiliyor. Ama tabii bunların olmaması lazım. Aşırı beslenme getirdiği de bazı sorunlar çıkıyor. Mesela aşırı beslenme sonucunda zamanından geç doğum görülüyor. Yani daha çok biraz önce nelerden bahsettik? Erken doğumdan, prematüre doğumlardan bahsettik ama bu şekilde de beslenince zamanından geç doğumlar oluyor. Ya da fetüste mekonyum aspirasyonu gerçekleşiyor. Bu nedir? Mekonyum bebeğin aslında ilk dışkısı oluyor. Ama tabii bu plasenta içinde ve aspirasyonu da bunu soluması, bunu yutması, burnuna kaçması gibi. Yani bebeğin kendi dışkısını yutması, işte ağzına, burnuna girmesi sonucu istenmeyen bir olay oluyor. Tabii ki bu plasenta içinde gerçekten dolayı da tehlikeli bir durum. Veya anne karnında ölüm riski de görülebiliyor eğer ki aşırı beslenme sonucu. Yani eğer ki anne çok aşırı beslenirse bu gibi riskler mevcut diyebiliriz. Aynı zamanda kendisine de, tabii ki annenin kendisine de riskleri var. Bunlar gestasyonel diyabet, yani gebelik şekeri. Daha doğrusu yani gebelik şekeri genelde bu süreçte ortaya çıkıyor. Sonra geçici olabiliyor. Ama bazılarında kalıcı da olabiliyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Aynı zamanda gebelik zehirlenmesi veya hipertansiyon görülebilir annelerde diyoruz. Peki o zaman alınması gereken kilo miktarı ne? Mesela birinci trimester dediğimiz 1-13. Haftada alınması gereken kilo 1-2 kilogram diyebiliriz. İkinci trimester dediğimiz 13-26. Hafta arasında da yaklaşık 6-6,5 bir kilo artışı gözlenebilir. Üçüncü trimesterde de yani 26 ile 39. hafta arasında da 5-5,5 kadar bir kilo artışı gözlenebilir. Yani haftalık bir 300-500 gram ağırlık artışı öneriyoruz diyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var ki toplamda aslında ne kadar bir ideal ağırlık kazanımı bekliyoruz. Bir de bu kişiden kişiye değişiyor ama gebelik öncesi eğer ki siz zayıfsanız ya da normal kiloluysanız ya da daha fazla kilolu veya obezseniz sizin ideal ağırlık kazanımlarınız da değişecektir. Yani eğer ki siz gebelik öncesi sizin vücut kitle indeksiniz, yani kilonuzun, boyunuzun karesine oranı 18,5'dan düşükse sizin almanız gereken ideal ağırlık kazanımı 12,5-18 kilogram arası diyoruz. Eğer ki siz normal kiloluysanız gebelik öncesi, yani vücut kitle indeksiniz 18,5-24,9 kilogram bölü metrekare arasındaysa sizin almanız gereken kilo 11,5-16 kilo arası. Veya siz kilolu bir bireyseniz gebelik öncesi, yani 25-29,9 arası derse vücut kitle indeksinize 7 ile 11,5 arası bir ideal ağırlık kazanımı bekliyoruz. Yani şöyle düşünürsek zayıftan kiloluya doğru bir dişata bakarsak aslında almanız gereken kilo miktarı azalıyor sizin kendi kilonuza göre. Zayıf bir bireyin daha fazla kilo almasını bekliyoruz. Kilolu bir bireyin daha az kilo almasını bekliyoruz gebelik süresince. Eğer ki siz obezseniz gebelik öncesi, yani vücut indeksiniz 30'dan yüksekse almanız gereken kilo ağırlığı 100 kilogram arası diyoruz. Tabii ki 200 gebelik veya 300 gebelikte farklılık gösteriyor. Daha fazla bir kilo artışı oluyor. Mesela ikiz gebelikte 15.9 ile 20.4 kilogram arası bir ideal ağırlık kazanımı beklerken 300 gebelikte yaklaşık 23 kilogram, yani 22.7 kadar bir ideal ağırlık kazanımı bekliyoruz. Bebeği doğurduğunu düşünürsek annenin artık emzirme vakti geldi ve bebek anne sütünü emerken şöyle bir durum oluyor ki ilk kolostrum dediğimiz bir ağ sütüyle karşılaşıyoruz. Şimdi kolostrum dediğimiz aslında bizim doğumdan sonraki 6 saatte annenin memesinden gelen böyle rengi koyu sarı ya da kahverengi de olabilen kremamsı sıvı bizim için kolostrum. Ve bu sadece ilk 5 gün salgılanıyor anneden ve çok çok önemli. Yani bebeğin bu ağ sütü dediğimiz kolostrumu mutlaka tüketmesi, alması gerekiyor. Özellikle enfeksiyon ve alerjiden koruyan antikorlar içeriyor bu ağ sütü dediğimiz kolostrum. Ve olgun sütten, yani sonra oluşacak anne sütünden daha fazla oranda protein içeriyor. Yani yaklaşık %3-3,5 kadarlık bir protein fazlalığı var diyebiliriz. Aynı zamanda bağırsağın olgunlaşmasını sağlayan, alerji ve intolerans gelişmesini önleyen büyüme faktörlerini de içeriyor. Yani çok çok zengin bir besin kaynağı kolostrum da anne sütü kadar. Yani anne sütünün ilk hali diyebiliriz. Daha sonra olgunlaştığında daha farklı özellikler içeriyor. Bazı özellikleri daha düşük oluyor sonradan. Değişkenlik gösterebiliyor. Bununla beraber yağ ve laktoz içeriği olgun sütü oranla daha az mesela. Ve A vitamini, D vitamini, B12 vitaminlerini yüksek oranda bulunduruyor. Evet. Ve aynı zamanda sodyum ve çinko içeriği de daha yüksek olgun sütü kıyasla, bunu söyleyebiliriz. Anne sütünü arttıran besinler neler diye sorarsanız. Hani genelde böyle magazinlerde falan çıkıyor. Anne sütünü arttıran işte ilk 10 besin, ilk 5 besin gibi durumlar oluyor ama şunu söyleyebiliriz ki her emziren anne zaten bebeğini doyuracak kadar süt üretiyor. Burada olay aslında ne kadar çok emzirirseniz vücudunuz o kadar süt yapar. Bu emme refleksiyle bağlantılı bir durum aslında. Yani bebeğiniz ne kadar çok anne sütünüzü emerse aslında süt yapmaya devam eder. Ve bu nedenle de özellikle böyle sütü arttıran bir besin vardır pek diyemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki su gerçek anlamda anne sütünün bütü arttırıyor. Çünkü zaten anne sütündeki su oranı da çok fazla. Bu nedenle su içerek de siz kendi anne sütünüze değer katmış olabilirsiniz, olursunuz. Ama tabii dinlenmeniz de gereksiz. Çünkü bir anne olarak anne sütünüzün de kesilmemesi için mutlaka dinlenmelisiniz ve stresten uzak kalmalısınız. Bunlara dikkat ederseniz zaten anne sütünüz artar, kesilmez diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki protein tüketmeniz gereken, kırmızı et, balık gibi. Yani anne sütünü evet arttırır ama hani tek odak noktası bunlar değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Ya da koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketebilirsiniz. Yine ıspanak, roka, dereotu, kuşbonmaz gibi. Ve bitkisel çaylar tüketerek anne sütünü arttırabilirsiniz diyebilirim. Bir de çemen otu, ısırgan ve rezene. Hani çokça duyulan bu çaylarla beraber tüketebilirsiniz. Bir de gaz yapan besinlere gelirsek. Yani annenin yedikleriyle bağlantılı olarak bebekte gaz oluşumu nelere göre oluyor? Aslında annenin yediği gaz yapan besinlerle anne sütünü emen bebeğe bunlar geçiyor. Ve bu nedenle gaz sancısı yaşıyor bebek. Özellikle işte karnı sert oluyor ya da bacaklarını kendisine doğru çekmiş oluyor. Ya da işte anne sütünü emerken birden bırakıp ağlamaya başlıyor. Bunlar gaz sancısı semptomları, belirtileri ve bu nedenle de gaz yapan besinleri uzak tutmalı kendisini anne. Mesela bunlar neler? Bunlardan biri süt ürünleri. Mesela süt ürünleri bizim için evet gaz yapıcı besinlerden biri. Çünkü içinde bulunan proteinler anne sütünden bebeğe geçerek gaza sebep olabiliyor. Özellikle mesela inek sütü içildiğinde eğer bebekte gaz olduğu gözlemleniyorsa mesela işte inek sütü tüketimini sınırlandırmalı anne. Yani mesela yoğurt gibi besinler tercih edebilir. Veya kafein içeren besinler bizim için gaz yapan besinlere örnek. Özellikle çay, çikolata, kahve gibi kafeinli içecekler ve yiyecekler bebekte gaz yapıp aynı zamanda uykusuzluğa da sebep olabiliyor. Özellikle çiğ sebze ve meyveler bizim için gaz yapıcı besin. Mesela lahana, brokoli, karnabahar, portakal, kayısı, soğan, armut, erik, şeftali ve greyfurt, brüksel lahanası daha çok gaz yapıcı besinler arasında. Bunları nasıl şekilde tüketebiliriz? Pişirildiği zaman yani özellikle meyveler de tabii pişirildiğinde bu gaz yapıcı etkileri daha da artabilir, ay azalabilir. Peki tahıl ve baklagillere gelirsek özellikle gaz yapan besinler arasında olan mısır, kuru fasulye, yeşil mercimek, buğday, bulgur, soya, yulaf ve kepekli gıdalar bebekte gaz sancısına neden olabilir. Özellikle mesela baklagilleri kısa süre haşladıktan sonra suyunu süzüp pişirince gaz yapıcı etkisini azaltabilirsiniz. Ya da kepekli ekmek çok istiyorsanız belki beyaz ekmeğe geçişle bu dengeyi sağlayabilirsiniz geçici bir süre. Bulgur yerine pilav makarna da tüketebilirsiniz. Böyle değişiklikler yaparak gaz yapıcı besinleri birazcık sınırlandırabilirsiniz. Veya baharatlı yemekler bizim için yine gaz yapıcı besinler arasında. Özellikle acı biber, kekik gibi yoğun ve yakıcı baharatlar gaz oluşumuna neden olabiliyor. Bu nedenle de emzirme döneminde özellikle yemeklerinizde baharat kullanımı azaltmanız gerekebilir. Peki emzirmenin yararlarına gelirsek. Bebek için yararlarını sayarsak. Şimdi aslında her zaman steril bir sütten bahsediyoruz. Yani özellikle annenin gidip de bir hazırlık yaptığı işte cam kaba koyup önce ısıtıp sonra ılıttığı bir süreç yok. Bu nedenle her zaman steril bir süt olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklığı bizim için tabii ki ideal. Hani biraz önce dediğim gibi ılınmasını beklediğimiz bir durum söz konusu değil. Ve bebeğin gereksinimine uygun besin öğelerini içeriyor. Zaten anlattığımız gibi anne neleri tüketirse anne sütü de o kadar zenginleşiyor. Solunum yolu ve gastrointestinal enfeksiyonlar daha az görülüyor. Bu nedenle de bebeğin bağışıklığını da arttırmış oluyoruz emzirmeyle. Ve mesela orta kulak iltihabı riski de azalıyor. Bununla beraber çene ve diş gelişiminde de yardımcı oluyor. Tabii içerdiği kalsiyum miktarları mesela bunlara neden olabilir. Özellikle de bazı kronik hastalıkların oluşma riski azalıyor. Mesela tip 1 diyabet, kölelik hastalığı ya da obezite, kalp damar hastalıkları gibi hastalıkların oluşma riski azalıyor. Aynı zamanda da alerjiye karşı koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine de yardımcı oluyor. Tabii ki mesela anneyle olan temastan dolayı da bunlar gerçekleşebilir diyebiliriz. Peki anne için mesela yararları ne? Biraz önce de dediğim gibi aslında hazırlama süreci gerektirmiyor. Yani bir ısıtma işlemi yok, ılıma işlemi yok. Bu nedenle daha aslında pratik olduğunu söyleyebiliriz. Ve temasla beraber hani annenin bebeği kucağına alıp emzirmesiyle beraber aralarındaki duygusal bağ güçleniyor, sevgi dolu bir bağ ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ve bu da aslında annenin sağlığını da korumuş oluyor bir yandan. Kendisini göğüs kanserine karşı korumuş oluyor, over kanserine karşı yani yumurtalık kanserine karşı korumuş oluyor, osteoporozise karşı ve anemiye karşı korumuş oluyor diyebiliriz. Peki bebeklerde ek besinde geçişe gelirse. Biz şunu biliyoruz ki zaten ilk 6 ay anne sütünün zorunlu olduğunu biliyoruz. Fakat anne sütü 6 aydan sonra artık yeterli gelmeye başlamıyor ve bir yandan biz artık yavaş yavaş besinlere geçmemiz gerekiyor. Mesela 6. aydan sonra yoğurt tüketilebilir ya da püre besinler. Bunlar nedir? Mesela işte kabak, havuç, brokoli, hani bahar gibi mevsim sebzeleri buharda hafif pişirilip püre halinde verilebilir bebeklere. Veya pekmez verilebilir, şekersiz muhallebi verilebilir ya da yumurta sarısının 1 bölü 8'ini kadar böyle verip denettirebiliriz. Özellikle işte yumurta sarısını 8'e bölüp sadece bir tanesini tattırabiliriz. Tabii ki bu tatma işlemlerinde mesela her gün özellikle bir besine geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü herhangi bir alerjik reaksiyon olup olmadığını takip etmeliyiz. Bu nedenle de her güne bir yeni besin koyulmasını söylüyoruz. Peki 7. aydan sonra neler verilebiliyor? Özellikle pirinç unu, pirinç pilavı verebiliriz. Bununla beraber tabii ki hani şekersiz bir sütlaç belki yapılabilir. 8-9. aydan sonra daha çok et, tavuk, balık gibi hayvansal gıdalara geçiş yapılıyor ve yumurta sarısının tamamını yiyebiliyor bebek. 10. aydan sonra, bu arada bunları tüketirken eğer anne sütü tüketmeye devam ediyorsa bebek onları da tüketebilir. Onda bir sıkıntı yok. Ve 10. aya kadar mesela diğer saydıklarımızı da tüketebilir yani. Tükettiklerinde yeni besin katıyor aslında bebek burada. 10. aydan sonra tuzsuz yemek ve yumurtaya geçiş yapılıyor. Neden tuzsuz yemek diye sorarsanız tuz bebeği susatacak ve vücutta su kaybına neden olacak. Aynı zamanda da yediği tuz miktarından dolayı da bebeklerinde yani tuz yükü çok çok yüksek olacak ve yetişkinlik döneminde de yaşanılan hastalıklara demin hazırlamış olabilecek bebek. Bu nedenle bunun tuzsuz yemesi gerektiğinden dolayı tuzlu yemeklere 10. aydan itibaren vermiyoruz. Daha doğrusu 12. aydan itibaren artık tüm yemekleri yiyebiliyor. Tüm yemeklerle beraber bal, bakla, tuz ve sütü de tüketebiliyor. Özellikle bal hani neden daha geç veriliyor diye sorarsanız, hani pekmez veriliyor, bal niye verilmiyor diye sorarsanız, şöyle diyebiliriz ki hani arılar ilk başta bal yapımında çiçeklerden nektar alırken bir yandan da Clostridium botulinum adı verilen bakteriyi de topluyorlar. Şimdi biz yetişkinler, erişkinler bu bakterileri mide asidiyle kolayca eritebiliyoruz ama bebeklerin mide asidi çok zayıf olduğu için bu bakteriyi yok edemiyor. Bu nedenle de Clostridium botulinum bakterisi ishale, kusmaya, solunum problemlerine ya da daha tehlikeli hastalıklara yol açabiliyor. Hatta daha erken alındığında ölümcül etkisi de olduğunu söyleyebiliriz. Peki dikkat edilmesi gereken besinler neler diye sorduğumuzda biz önce de anlattım aslında. Bir yaşına gelene kadar bal, bakla, tuz ve inek sütü verilmemeli. İnek sütü aynı zamanda hazmı zor ve bağırsakta gizli kanamaya veya demir ekliğine yol açabilir. O nedenle de bir yaşına kadar uzak durması gerektiğini söyleyebiliriz. Bal zaten Clostridium botulinum bakterisinden dolayı tehlikeli bir besin olduğunu söyleyebiliriz. Bir yaşına kadar. Patlıcan da nikotin içeriğinden dolayı bebeklere uygun değil diyoruz. Ve alerjen besin grupları olan çilek, biraz hududu, portakal, kivi gibi meyveler ve yumurta beyazı bebeklere verilmemeli diyoruz küçük yaşlarda. Peki diğer verilmemesi gereken besinler neler? Bunlar mesela çay, çikolata, kakao ve kahve gibi kafein içeren gıda ya da soya bebeklere verilmemeli. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemişler, turşular özellikle tuz içeriklerinden dolayı. Sucuk, alam, sosis gibi şarküteri ürünleri yine aynı nedenden dolayı. Tatlandırıcı içecek ve yiyecekler de tatlandırıcı içeren yiyecekler de bebeklere verilmemesi gereken besinler arasında. Peki ekmeğine karşı besin alerjileri o zaman ne oluyor? Şimdi bebeğin evet yeni bir yiyeceğe alerjisi varsa zaten sıklıkla birkaç dakika veya birkaç saat içinde reaksiyonlar gözükebiliyor. Ve belirtiler bazen işte birkaç gün sonra karın ağrısı ve ciltte kaşıntı şeklinde de kendini gösterebiliyor. Bu yüzden de hani 3 gün kuralı ile ilerlemek büyük önem taşıyor. Geçen eliminasyon diyetinde de mesela bahsettik. 3 gün besini deneyip sonra sizde bir etki oluşuyor mu diye bakın demiştik. Burada da aynı mantık aslında. 3 gün boyunca bir semptom var mı, karın ağrısı, kaşıntı var mı diye bakıp sonra yeni besine geçilmesi öneriliyor. Alerjiye en sık neden olan besinler neler? Mesela süt, biraz önce de bahsettik, yumurta, buğday, soya, yer fıstığı ya da çilek, balık, deniz ürünleri ve bal çokça alerjiye neden olan besinler arasında. Fakat şöyle bir durum da var ki alerji durumunda evet genelde ciltte kaşıntı ve döküntü gibi hafif belirtiler oluyor ama bazı bebeklerde mesela kurdeşen oluyor, kusma oluyor, ishal gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ama daha da ilerisi görülürse mesela hırıltılı solunum, nefes darlığı, işte dil, dudaklar ve yüzde şişme gibi görülen belirtiler varsa hemen acil servise başvurulmalı. Çünkü bu belirtiler aslında anafilaksi adı verilen ve ciddi ölümle sonuçlanabilen bir alerjik reaksiyon. Bu nedenle acil servise başvurulması gerektiğini söylüyoruz. Benim sunumum bugünlük bu kadardı. Umarım yani yeterli bilgileri vermişimdir diye düşünüyorum. Sorusu olan varsa alabilirim.
Chat'te sorularımız vardı. Turgay
Evet. Ben de görmüştüm bir dakika. Anne sütünde aşırı kolesterol varmış. Bebeğin beyin yapımında kullanılıyormuş. Yani beyin yapımı dediğiniz beyin gelişimini sağlaması için olduğunu söylüyorsunuz. Evet, doğru olabilir. Anne sütü kaç yaşına kadar devam ederse iyi olur. Şöyle ki zaten 6 ay sürekli etmesi gerek ama 2 yaşına kadar da tüketilebileceğini söylüyoruz. Mükemmel bilgi yüklü slaytlar ve iyi anlatım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim yorumunuz için. Beğenmenize teşekkür ederim tekrardan.
Şimdi şey anlıyorum. Daha doğrusu bu bir soru değil. Yine bir yorum yapacağım bu konuda fikrinizi alacağım.
Buyurun.
Mesela saydınız ya gebelik sırasında annenin alabileceği, işte alması uygun olan işte porsiyonları. Bu aslında sağlıklı yaşamın da getirdiği miktarlar ve içerikler kadar olduğunu anlıyorum. Daha fazla, daha az değil, daha farklı da değil diye anlıyorum. Sadece mesela bazı tabii ki işte normal hayatta da gebe değilken de mümkün olduğunca farklı içerikteki besinleri tüketmek, ve sağlıklı. Hamilelikte özellikle önemli diye anlıyorum. Ama aslında çok da zaten her zaman tüketmemiz beklenen besinlerden çok da farklı bir şey tüketmemize gerek yok. Farklı dozlarda yememize de gerek yok diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
Yani burada zaten sağlıklı beslenme değişmiyor. Belki miktarlar daha sonra değişebilir. Hani süreçle beraber 9 aylığa doğru artık daha fazla belki beslenebilir. Çünkü ihtiyaç artıyor, bebek büyüyor. Ama genelde dediğiniz gibi sağlıklı bir beslenme temeli altında anneleri besliyoruz. Anneler besleniyor. Sonuç olarak az da beslenmemesi gerek ama çok çok da beslenmemesi gerek. Zaten zararlarını, eksikliklerini anlattım. Bu nedenle evet, haklısınız.
Peki, teşekkürler. Aynı şey peki bebeklere mesela yumurta için aşağı yukarı bir oran verdiniz. Diğer şeyler için de işte ne bileyim ilk defa bebeğe kabak püresi verdim. Ne kadar yediyse vermemde bir sakınca, vermemizde bir sakınca var mı? Yoksa işte ne bileyim bir tatlı kaşığıyla mı tattırmaya, bir çay kaşığı kadar mı tattırmaya başlayan, tattırmak amacıyla mı vermeliyiz? Yoksa işte sevdiyse atıyorum yarım kabağın hepsini yiyebilmeli mi?
Evet, ilk başta tatlı kaşığı kadar tadım yaptırıyoruz. Zaten genelde yeni gelen besinlere karşı bebek istemeyecek. İşte reddedecek büyük ihtimalle o yemeği. Reddettiği zaman da tabii ki zorlamamak gerek. Zorlamayınca da bir sonraki gün belki deneyebilirsiniz. Ama belki de hani bir anda böyle hani yarım kabak pişirip ona vereyim gibi bir durum olmuyor. Daha kaşık bazında ilerliyoruz. İşte tatlı kaşığı ya da belki sonra birazcık daha yemek kaşığı, birazcık belki kasenin yarısı kadar belki yiyebiliyor. Böyle söyleyebilirim.
Ben bir şey sorabilir miyim?
Evet, tabii.
Aslında konular birbirine karışıyor ve burada bunu daha da çok pekiştirdim sanki. Karışıyor değil aslında da sanki başka konularda da olduğu gibi hamilelerin beslenmesinde de bebek sağlığında da şey çok önemli. Sadece burada beslenme uzmanı değil aynı zamanda çocuk uzmanıyla da birlikte çalışılması gerektiğiyle ilgili şeyler. Yani mesela biz burada bir şey konuşuyoruz, soruyoruz şunu yedirmek gerekir mi ya da ne kadar onun gelişimine faydalıdır, zararlıdır ama bu aynı zamanda çocuk doktoru ile ilgili de ya da kadın doğum doktoru ile ilgili de bir durum sanki. Sanki bu konuda birbirini besleyen sanki bir ortaklık çok önemli gibi geldi. Birbirine koordineli çalışması gereken ortamlar gibi. Bir de mesela bu soracağım soru da onunla ilgili olabilir. İşte hep denir ya çocuğa zorla yedirdiğin zaman vücut oradaki o zorla gıda girişi olduğu için alması gereken ya da onun içinde barındıran vitaminleri aslında almaz. Ne kadar kendisi hevesle istediği zaman ne kadar yediyse o zaman alır diye. Mesela bu tür konularda neler söyleniyor? Bir de işte reddettiği zamanda da acaba farklı farklı yöntemler neler olabilir dendiğinde de burada da mesela çocuk doktorunun da sanki alanına gidiyor, beslenmenin de alanına gidiyor ama burada beslenme uzmanı varken bu konuda da bir şeyler söyleyebilir misiniz?
Evet, yani biraz önce bahsettiğiniz çok önemliydi. Yani doğru bir bilgiydi. Evet, doktorların özellikle çocuk uzmanlarının da etkisi altına giriyor tabii ki bu konular. Ama hani ben kendi bölümüm kadar konuşabildim. Yani o kadar bilgi verebildim tabii ki. Daha fazlası onları da kapsadığı için sadece beslenme kısmından bahsettim. Dediğiniz gibi evet, zorlama etkisini tam bilmiyorum. Hani şey olarak daha az mineral alıp daha sağlıklı etkisini daha az gördüğü hakkında bir bilgim yok. Ama biraz önce de dediğim gibi hani zorlamak yerine hani sabırla bir sonraki gün belki tekrar deneyendiğinde bebek o yemeği yemek isteyecek, belki denemek isteyecek, şans verecek. Bu nedenle de hani çok da zorlamamak gerektiğini düşünüyorum ama ya da başka yemediği besini yediği besinlerle karıştırıp verebilirsiniz. Bu şekilde bir çözüm yolu olabilir belki. Bunları söyleyebilirim.
Ben şey sormak istiyorum. Gerçi bunun için bir alerji derneğinden bir konuğumuz da olacak. Büyük ihtimalle hani onların da sürekli olarak alerjiyle çalıştıkları için bu konuda deneyimleri fazla olacaktır ama size de sormak istiyorum. Ya diyelim ki bebeğe havuç verdim ve işte 3 gün kuralına uydum. 3 gün içerisinde herhangi bir problem olmadı. Aylar geçtikten sonra havuca tekrar herhangi bir alerji geliştirme olasılığı var mıdır? Yani daha önce denediğimiz bir besin sonradan alerji doğurabilir mi?
Bunun hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Yani bir sonraki eğitimlerde daha iyi bilgi alabilirsiniz bu konuda, onu söyleyebilirim.
Zaten dediğim ya, bu büyük ihtimalle alakalı doğrudan çalışan bir yaşayan konusudur ama.
Olsun.
Tekrar edeyim. Şey konusunda ya, böyle iyi bir araştırma konusu olabilir birisi. İstemediği halde ona zorla bir şey yedirdiğimizde o şeyin verdiği işte besinleri alır ya da almaz konusunu bilemedim şu anda. Mesela bu ilaçlar için de geçerli olması gerekir şu durumda ama ilginç bir araştırma konusu gibi durdu. Belki şu söylenebilir ama yani bir çocuğa zorla kabağa dayatırsak daha sonra kabağa hiçbir zaman sıcak bakamayacağı için hayat boyu etkisi, gelecekteki etkisi yüzünden belki böyle düşünebilir. Ben de bir psikolog olarak yorumumu oradan yapayım olmazsa. Yani birisine zorla bir şey yaptırdığımızda o şeyi sevme olasılığı azalacağı için bunu yapmamak gerekir belki de.
Doğru bir bakış açısı.
Bilemedim yani. Çok belki işte bilimsel bir araştırma konusu da olabilir. Yani istemeyi isteyemeyi belki hani gerçekten bize sağlayacağı gıdayı vermiyordur. Ben bilmiyorum.
Doğru, evet, olabilir. Bakmak gerek.
Baklayla ilgili şey sormak istiyorum. Şimdi favizm denen bir herhalde bir problem okumuştum bir zaman. Baklanın içindeki işte adını hatırlayamadım işte favla başlayan her neyse bir şey maddeden dolayı özellikle de erkek çocuklarında ilk 5 yaşta problemler yaratabiliyor. O yüzden kontrollü tüketilmesi gerektiği, siz zaten 1 yaşına kadar tüketilmemesi gerektiğini önerdiniz. Böyle bir şey okumuştum bir zaman. Ne kadar gerçek, ne kadar şey bilmiyorum ama hatta işte baklanın yetiştiği bölgelerde falan çok fazla küçük çocuklara normal büyük porsiyonlarla verilmediğini okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir şey okumuştum bir zaman.
Özellikle hani toksin etkisi dediğimiz hani çiğ baklada bu daha çok bulunuyor. O yüzden önerilmiyor. Tabii pişince belki etkisi daha da azalıyor olabilir ama yine de 1 yaşına kadar tüketilmemesi gereken besinler arasında diyoruz.
Başka sorusu olan var mı bu arada? Gerçi Aysu Hanım yeterince derli toplu anlatmış oldu. Yine bize soracak soru bırakmadı.
Ya, teşekkür ederim. Size aktarabildiysem ne mutlu bana.
Ben çok fayda görüyorum eğer bir gün çocuk sahibi olmayı düşünürsem. En azından fayda olacak kesin.
Ya.
O zaman şey sorayım, bebeklere avokado verimiyle ilgili, yani avokado vermekle ilgili bir şey var mı? Bu bazı işte yemek tarifiyle ilgili kanallarda bebek mamalarında kullanılan bir böyle baz olarak filan da kullanılan bir yiyecek olduğunu görüyorum. İrmik, avokado. Bu konuda bir fikriniz var mı?
Bu konuda yani avokadoyla özellikle pek bir fikrim yok diyebilirim. Çünkü aslında hani genele de hitap edemiyoruz avokado deyince. Hani alan olabiliyor, sevmeyen olabiliyor. Hani kültürel farklılık da olduğundan dolayı ama veren de olabiliyor tabii ki.
Yani zararı olup olmadığıyla ilgili bir bilginiz var mı daha doğrusu?
Zararı evet yok diyebiliyorum.
Peki. Bunun dışında sorusu olan yoksa yavaş yavaş kapatalım oturumu.
Yok kimi galiba.
Evet. olan varsa konuşmanın tam sırası, yoksa sonsuza dek kalabilirsiniz. Peki o zaman.
Aslında bebek mamalarına
evet.
Çok bu konuya girer mi bilmiyorum ama hani onlarla ilgili çok sanki bir şey söylenmedi. Kullanıp yani tabii ki de tercihe, çocuğa ve koşullara pek çok şeye bağlı olabilir ama yine de en azından belki bebek bekleyen insanlar için daha evvel de bilgisi olmayan insanlar için bilgi olabilir.
Nasıl? Belki şu nedenle emziremeyen bir sebeple emziremeyen anneler için bir alternatif zaten hani ama başka bir alternatif de var mı acaba? Hani çünkü ek olarak bebek mamasını vermeyi
şu an galiba internet gitti.
Elif düşmüş olabilir. Hani anne sütünü yani
evet o sırada o zaman bahsedeyim ben hemen.
Bir de yani, şey de var mesela Ek gıdaya geçince de hala veriliyor ya da hazır yemek türleri falan benzer şeyler de var. Genelde doğal şeylerden bahsettiniz ama belki onlarla ilgili de söyleyecekleriniz
evet.
olabilir.
Doğru dediniz. Yani evet, onlara bahsetmedim. Şöyle ki, eğer ki anne sütü yeterli gelmiyorsa işte ya da emziremiyorsa anne geçerli sebeplerden dolayı formüle mamalardan tabii ki alabilir. Doktorun önerdiği ya da çocuk uzmanının önerdiği. Bu formüle mamalarla beraber anne sütü de alabilir bebek. Yani işte mesela günün bir saatinde anne sütü içer birazcık. Sonra diğer saatinde belirli miktarda o formüle mamalardan yer. Yine aynı şekilde devam edebilir. Ya da formüle mamayla beraber ek besinleri de aynı şekilde tüketebilir. İşte anne sütü birazcık yine içiyordur çok az da olsa. Ama formüle mamayı daha çok tüketiyordur. Yanında yine birazcık yoğurt yer gün içerisinde ya da işte pekmezden alır. Ama diğer kalan saatlerde de formül mamayı tüketebilir diyebilirim. Bebeği küçük yaştan şekerden uzak tutarsak şekersiz hayata alışır mı diye bir soru gelmiş. Zaten bebek evet şekersiz beslenmeli. Ama tabii çocukluk yaşına geldiğinde artık okul çağına geldiğinde o durum değişebiliyor. Hani şekerli besinlere de eriştiği için. Ama bebeklerde zaten şekeri uzak tutuyoruz. Ama şekersiz hayata alışır mı? Bunu ben de tam bilmiyorum. Çünkü yine çevresi değişecek, arkadaşları değişecek ya da başka besinler de tadacağı için kendi seçimi olacak diyebilirim.
Nedense şekersiz gıdalara alışmak yetişkinler için de öyle, bebekler için de sanırım zorken şekerli gıdaya çok da çabuk alışabiliyorlar herhangi bir meyveye alışmaktansa.
Evet. Doğru.
Başka sorusu olan da yok. Herhangi bir yazan gelmedi. Söz alan da olmadı. O
Aynen.
zaman Aysel Hanım'a çok teşekkür ederiz. Tekrar gerçekten de her biri çok dolu dolu, doyurucu ve aynı zamanda keyifli eğitimlerdi. Başka başka eğitimlerde ya da başka etkinliklerde yine birlikte olmayı çok isteriz ve teşekkür ederiz katıldığınız için aramıza da.
Ya ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli geçti. Yine tekrardan evet buluşmak ümidiyle diyeyim o zaman. Bayağı dolu dolu geçti Aralık. Hani beraber bir yılı kapattık diyebiliriz. Benim için
Evet.
keyif veren bir eğitim oldu. Yine platformunuz devam edecek tabii ki eğitim olarak. Diğer aylarda da devam edecek. Size o yüzden başarılar diliyorum tekrardan eğitimler için.
Biz size teşekkürler diliyoruz. Yeterince başarılı sunumlar hazırladığınıza göre meslek hayatınızın aynı kadar başarılı geçeceğinden eminiz zaten. Ama umarım yollarımız yine kesişir. Çok teşekkür ederim. Zaten hani bir ayrışma yok yani, sadece konuların soluna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim.
Ya teşekkür ederim. Ben sizin yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, tekrardan görüşmek üzere diyebiliriz o zaman.
Evet, teşekkür ederim. Mesajları da geliyor.
Evet,
O
teşekkür
zaman biz de
ederim.
veda edelim mi Elif artık yavaş yavaş? Veda derken programı bu haftalık kapatıyoruz. Haftaya yine burada olacağız tabii farklı bir konuda.
Evet.
O zaman hem bu yılın son eğitiminden hem de bu akşamki eğitimden herkese artık burada kapatalım programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Umarım yeni yılda herkesin istediği dilekler, dilediği güzellikte olur ve daha eşit erişilebilir ve engelsiz bir hayat için bir adım daha hep birlikte atmış, ilerlemiş oluruz. Önümüzdeki hafta her yönüyle sağlıklı, Perşembe akşamı farklı bir konuda burada olacağız. O zamana kadar herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.